Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Tercih Günlüğü programımızın ilk bölümüyle sizlerle beraberiz. Bendeniz İbni Haldun Üniversitesi Eğitim Kurumları İlişkileri Müdürü Burak Erdem. Programımızda üniversite sınavı ve tercih dönemi boyunca üniversite adayı öğrencilerimiz için faydalı olabileceğine inandığımız konu ve konuklarla söyleşiler gerçekleştireceğiz. Bugün 2018 YKS Türkiye Sözel Puan Türü'nde 144.sü olan Muhammed Sadık Dağlıoğlu ile birlikteyiz. Muhammed merhaba.
Merhabalar hocam.
Nasılsın, iyisin?
İyiyim, sizler nasılsınız?
Bizler deyiz, teşekkür ederiz. Muhammed, malumun üniversite sınavına çok kısa bir süre kaldı. Cumartesi günü birinci ayağı, pazar günü ikinci ayağı olacak bir sınavla adaylarımız karşılaşacaklar. Ve sen geçtiğimiz yıl bu sınavın eşiğinden geçmiş, başarıyla geçmiş birisi olarak bugün nacizane tavsiyelerini adaylarımızla paylaşman için buradasın. İstersen şu sürecinden, sınava hazırlık sürecinden başlayarak, yani sen bu başarıyı nasıl elde ettiğini şöyle kısa bir hikaye şeklinde bize anlatırsan çok memnun oluruz.
Şöyle başlayalım o zaman, çünkü ben en ilk baştan bu sınavın değişmesinden önceki süreçten başlamak istiyorum. Çünkü bildiğiniz gibi geçen sene bu sınav değişti. Adı YGS, LYS iken YKS'ye dönüştü. Biz de tabiri caizse bu sınavın ilk gazileri olduk yani. Hı hı. Ben üniversite hakkında, yani liseye başladığımda hiç üniversite gibi bir düşüncem yoktu. Çünkü benim liseye başlama sürecim de biraz garip. İlkokulu, ortaokulu okumamış, yani örgün eğitimde okumamış olmam sebebiyle hani liseye adapte olma sürecinde hiç üniversite düşünmedim.
Sözünü kesiyorum. Yani şey değildi. Yani başarılı olacağı bundan 4-5 yıl öncesinden belli olan birisi değildin.
Değildim. Ben okula ilk başladığımda, yani okul dersleriyle ilgili bildiğim şeyler, genel kültür tarzında bir şey varsa onu bilirdim belki, ama onun haricinde bir altyapım olmadığı için zaten hiçbir haberim yoktu. Ki üniversite sınavının ne olduğunu da bilmiyordum yani. Çok da açıkçası, yani çok düşündüğüm bir konsept değildi benim için sınava girip üniversite okumak vesaire.
Aslında şey için de şu an liseye yeni başlamış veya birinci veya ikinci sınıfta olan öğrenciler için de iyi bir rol modelsin. Çünkü genellikle öğrencilerimiz kendilerine özgüven noktasında bir eksiklik yaşıyorlar, biliyorsun. Yani ben kazanamam, başarı elde edemem gibi bir ön yargıyla, kendilerine özgüven eksikliğiyle yarıştan kopabiliyorlar. Sen bunlar için aslında bir önem teşkil ediyorsun, örnek teşkil ediyorsun.
Ama tabii ki her... Tabii bu kişiden kişiye değişecek bir durum. Fakat bir kırılma noktası gerekiyor. Bu benim için lise 2'de 10. sınıftayken okul geneli bir deneme yapıldı. Allah razı olsun yani o denemeye sebep olanlardan da. Deneme sonuçları geldi. Baktım puanlara. Ya acaba dedim, bu puanlar ne işe yarıyor?
Kaçıncı sınıftı?
Lise 2'de. Lise 2'nin ortalarına doğru. Hani lise 1 ve lise 2'de gördüğümüz derslerin böyle ortak olanlarından bir sınav tarzı bir şey vardı. Ve üniversite puan türlerinde benim sonuçlarım orada belliydi. Sonra baktım puanlarıma, dedim ben bu puanla hangi üniversiteye gidebilirim veya bir yer kazanabilir miyim? Baktım yani hiçbir yer gelmiyordu açıkçası. Hı hı. Sonra dedim yani ben dedim bu liseyi herhalde 4 yıl okumak zorundayım. Bir yılı geçti çoktan. Hı hı. Bundan sonraki 2,5 yılı, kalan 3 yılımı da hani doğru düzgün değerlendirmem gerekir. Tabii ki o andan itibaren...
Bu deneme sınavı kırılma noktası gibi
gözükebilir. O deneme sınavı benim için üniversiteye... Hı hı. Hani üniversite hayalini kafama koydu diyeyim açıkçası. Sınava çalışmaya tabii ki 10. sınıfta başlayıp devam etmedim.
Benim... Yani burada tabii bir liseye giriş sınavını da geçtik biz yakın bir zamanda, biliyorsun. Çoğu öğrencimiz, yani küçük kardeşimizin başarılı veya başarısız olduğu herkes için de dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Aileler de çok önem veriyor bu liseyin hangi... liseye gideceğini düşünüyorlar. İşte başarının tamamen lise ile alakalı olduğunu, bireyin birazcık daha ön planda olduğunu unutaraktan, tamamen iyi bir liseye giderse kesinlikle iyi bir üniversiteye gider, kötü bir liseye giderse, başarısız bir liseye giderse üniversite hayali suya düşer gibi bir algı var. Senin lisen iyi bir lise miydi? Yani iyi dediğim tırnak içerisinde başarılı, işte liseye giriş puanı yüksek, o zamanki TEOG puanı yüksek bir lise miydi? Yoksa sıradan bir liseydi, sen tamamen kendi şahsi çabalarınla mı bu başarıyı elde ettin?
Ya lisem hakkında sıradan demek doğru olmaz. Çünkü benim lisem, ben Denizli'de okudum, ondan da bahsetmiş olayım. Denizli'de Cerid Ağbalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okudum ben. Ve okuduğum lise proje okuluydu. Hafızlık projesi vardı. O yüzden sıradan bir okul değildi. Fakat akademik başarı açısından ben ilk girdiğimde hani pek de iç açıcı bir görüntü vermiyordu. Ne üniversiteye giriş sınavı açısından, ne de liseye alınan öğrenciler açısından. Fakat durum daha sonradan bizim lehimize doğru değişti. Daha güzel imkanlar oldu. Öğrenci sayısı azaltıldı. Vesaire.
Bu asıl sormak istediğim şey şuydu. Sıradanlıktan kastım. Hani %1'lik dilime giren öğrencilerin girebildiği bir lise değildi.
Hayır, değildi tabii ki.
Yani demek oluyor ki liseye giriş sınavında çok da iyi başarı elde edemediğin için gittiğin liselerden de başarı elde edebiliniyor.
Tabii öyle ki değil mi? Elde edilebiliyor. Sadece insanın kendi içinde onu istiyor olması gerekiyor. Çünkü az önce de başarıdan bahsediniz. Onu da ondan da bahsetmek istiyorum. Yani bu sınav herkesin başarılı olabileceği bir sınav değil. Zaten herkes başarılı olabilse yani birileri başarısız olması
YKS'den
gerekiyor.
YKS'den bahsediyoruz.
Yani YKS fark etmez. Bizim sıralamamızın alındığı bir sınav. Herkesin başarılı olabileceği bir sınav değil.
Tabii ki de.
Yani emeğimizin karşılığını alıyoruz sadece. Ondan yani o emeğimizi nasıl en tasarruflu şekilde karşılığını alabiliriz? Bunun için uğraşıyoruz yani bu sınavlarda açıkçası.
Muhammed, şimdi lise 2'de bir deneme sınavına girdin. Bu deneme sınavında kendini kırılma noktası olarak bu deneme sınavını görüyorsun. Deneme sınavından sonra hadi ben üniversiteye artık yavaş yavaş hazırlanayım evresine, o geçişe nasıl başladın? Yani nerede başladın sen? Yani ben bir konu tekrar yapayım mı dedin? İşte ben işte bir test çözme alışkanlığı elde edeyim mi dedin? Kitap okuyayım mı dedin? Kitap okumaya başlayayım mı dedin? Yani bu sınava hazırlık süreci dediğimiz işte bir yıllık, kimilerine göre 1,5 yıllık, kimilerine göre 2 yıllık süreçte. Sürece sen nasıl başladın?
Ben o sürece aslında son sene başladım. Benim lisedeki kırılma noktam sadece üniversiteye gitme hayalimin oluşmasıydı.
Ha, sınav, deneme sınavında
deneme sınavımda yani hayalim oluştu. Sonradan onu takip etmiş oldum. Yani benim zaten derslerim iyiydi. 9. sınıfı da işte 1. dönem okul birincisi olarak bitirdim. Hani akademik başarı açısından iyiydim. O konuda Allah'a şükür bir sıkıntımız yoktu. Fakat böyle bir vizyonum yoktu yani. O vizyonu bana kazandırmış oldu. Onu farkındalığını oluşturdu bana.
Anladım. Son sınıfa geldiğinde üniversite sınavına çalışmaya başladın.
Evet.
Burada bir takviye aldın mı, yoksa kendi lisenin vermiş olduğu başlıklar dahilinde, imkanlar dahilinde mi hazırlandın sınava?
Ben bulabildiğim her türlü takviyeyi aldım. İnternet üzerinden olsun, dışarıdan takviye kursları olsun, ondan sonra lisenin verdiği takviye kursları olsun, farklı sınıfların dersleri olsun. Tabii bu kişiden kişiye değişen bir şey. Ben dersi dinleyerek kavruyordum. Kendim oturup çalışabilen mizaçta bir insan değilim. O sebep dolayısıyla bulduğum her türlü imkanda, her türlü ortamda belki aynı dersi 5-6 defa farklı hocalardan dinlemişimdir. Benim için yani herhalde sınavı kazanmama sebep olan nedenlerden birisi buydu.
Evet, evet Muhammed. Tabii bu konuştuklarımız bu yıl sınava girecek öğrenciler için tabii senin stratejilerin çok da geçerli. Çünkü artık sınava çalışma evrelerini yavaş yavaş bırakan...
Bunu şunun için söylüyorum. Işte.
Bunlar belki bu yıl sınava çalışmaya başlayacak öğrenciler için nasihat teşkil eder. Ama tabii ki de Türkiye 144.sünü bulduğumuza da başarının sırrını sormakta fayda var.
Teşekkürler. Bunu şunun için söyledim. Yani şimdi son günlere geldik. Geçmişine bakıp bir sene içinde ben çalışmadım, benim şöyle eksiklerim vardı vesaire diye kaygıya girmelerine gerek yok. Herkes aynı şekilde kavramıyor dersleri. Eğer siz benim yolumu takip ettiyseniz siz de başarılı olabilirsiniz. Farklı yolu takip ettiyseniz onda da başarılı olabilirsiniz. Çünkü bu göreceli bir alan olduğu için kesinlikle şu doğru yoldur diyemiyoruz. Söylemek istediğim hani böyle çeşitlilik de var bu sınava çalışma aşamasında.
Doğru söylüyorsun. Muhammed, şimdi aslında bu yıl YKS'ye girecek öğrenciler tabii ki de yani 5. yılı da olsa, YKS'nin 6. yılı da olsa, 10. yılı da olsa sınav stresi ister istemez kimilerine göre az hissediliyor, kimilerine göre çok hissediliyor. Ama bence bu yılki arkadaşlarım sizden daha şanslılar.
Evet.
Çünkü sen LYS'ye, YGS'ye hazırlanıyorum diye çıkıp yola başlayıp ardından sınav sisteminin değiştiğine şahit olan kişilerden bir tanesisin, öğrencilerden bir tanesisin. Bize o YKS sınavına gireceğinizi duyduğunuz anları, şöyle bir hissettiklerini anlatabilir misin?
Bir laf vardır. En büyük en büyük girişimler kriz zamanlarında olur diye. Hı-hı. Benim için sınavın değişmesi aslında benim avantajım oldu diyebilirim. Çünkü sınav değiştikten sonra konularda bir değişme yoktu. Benim gireceğim sınav, benim gireceğim konular aşağı yukarı aynıydı. Sadece sınavın tarihiyle ilgili o zaman bir belirsizlik vardı o süreçte. Kitaplar tabii eski isimle basıldığı için çok daha ucuza, hatta kelepir fiyatlara satılıyordu. Ben o fırsatı değerlendirip
krizi fırsata çevirdin yani.
Yani öyle yaptığımı düşünüyorum. Benim avantajım oldu. Tabii belirsizlik insanı geriyor. Sonra yani düşündüm, dedim ki hani bu belirsizlik sadece bana yok. 2 milyon, 3 milyon insan girecekse 3 milyona da aynı sınav değişti.
Evet. Ama işte bu dirayeti gösteren kişiler bence kazandı. Çünkü ben o zaman hatırlıyorum. Biliyorsun yıl içerisinde senin gibi lise öğrencileriyle, o zaman eski lise öğrencisisin tabii sen. Lise öğrencileri yıl boyunca buluşma fırsatımız oluyor. Bu sınav değişikliği çoğu öğrenci kötü etkilemişti tabii. Bir şey olmuştu. Arafta kalma, strese girme durumu olmuştu. Tabii bu stresi atlatan, bu krizi iyi yönetebilen kişiler senin gibi tabii derece elde etmiş öğrencilerimiz oldu. Tabii sınav hazırlık evrelerinden uzun uzadıya senin bir yılını anlatmaya çalışsak kitap olur derler ya. Ondan ziyade şu an yarın bir gün artık sınava girecek öğrencilerimiz için şöyle bir sınava bir ay kalandan itibaren kronolojik sıraya göre geriye doğru neler yaptın? Hamlelerin, stratejilerin nelerdi? Motivasyon amaçlı. Motivasyondan kastediyorum. Yani soru sayılarından ziyade, konu tekrarlarından ziyade bu sefer. Sen psikolojik olarak bu sınavın üstesinden nasıl geldin?
Benim sınava bir ay kala şu an düşünüyorum. Hatırladığım konularım daha bitmemişti. Hani herkes der sınava 3 ay kala konularınızı bitirin vesaire. Ben açıkçası o tavsiyeyi pek takip edemedim. Bitmemişti. Onun biraz gerginliği vardı üstümde. Hatta sınava girerken de hala bitmemiş birkaç konum vardı. Yani şu an o durumda olan arkadaşlarımız varsa hani çok geç oldu vesaire diye kendilerini böyle bir dertle rahatsız etmelerinin, meşgul etmelerinin bir anlamı yok. Çünkü zaten vakit gelmiş yani. Son bir ay kala işte bitmemiş konularımı bitirmek için biraz daha yoğunlaştım. Konularımın birçoğunu bitirdim. Tabii daha çok deneme ağırlıklı bir dönem geçiriyorduk. Bizim lisemizde olsun, dışarıdan aldığım takviye kurslarında olsun sürekli olarak denemeler çözüyorduk. Tabii her deneme bizim için tek yani sınava bir şey oluyor, bir antrenman oluyor. Çünkü sınav dönemi bir maraton. Depar atarak sınava hazırlanılmaz. Yani bir sene boyunca sabit bir hızda ne hızı düşürerek ne hızı yükselterek devam etmek gerekiyor. Bunun son bir ayında tabii denemelerin hızını artırıyoruz. Çalışılan konuların hızı düşüyor. Böyle bir süreç geçirdim. Yani kendimi sınava hazırlıyordum psikolojik olarak.
Böyle yani senin üzerinden bu örnek çok verilmiyor. Çünkü zaten bir başarı var ortada. Bu psikolojik savaşı kaybeden arkadaşların illaki olmuştur. Yani birazcık stresten dolayı oyundan birazcık geri düşmeye, sınava hazırlanırken bir motivasyon kaybı yaşayan arkadaşların muhakkak olmuştur. Sence onların yaşadığı bu motivasyon kaybının sebebi neydi?
Bence bir kendine güven eksikliği, özgüven eksikliği. Hani bu sadece insanlara yaklaşma açısından değil. Bir de birilerini memnun etme. Bu aile olabilir, hoca olabilir, bir abi, akraba. Yani sizden beklentisi olan insanları başarısızlığa uğratabilme korkusu. Bu korku bende de vardı çünkü benim lisedeki hocalarım, müdür yardımcılarım, işte Mustafa hocam olsun, Şaban hocam olsun, Fatih hocam olsun. Hani bana cidden çok yardımcı oldular, büyük emekler sarf ettiler. Hani daha adını sayamayacağım birçok hocam vardı. Onları başarısızlığa uğratma korkusu bende gerçekten bir sıkıntı yaratıyordu. O yüzden elimden gelenin en iyisini yapmak istiyordum.
Ama kimilerine göre de bu bir baskı.
Ha, benim için de baskıydı.
Ama sana olumlu etki etmiş.
Bende olumlu etki yaptı. Çünkü benim ailemden yana bir baskı yoktu. Hani biraz da ailemden yana serbesttim. O yüzden ailelere de tavsiyem var buradan. Yani sizin evlatlarınızı bu şekilde bir sıkıştırmanız onlara hiçbir fayda sağlamayacak. Daha çok böyle onları geriye itecek bir baskı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki tamamen serbest bırakma anlamında değil bu söylediğim. Fakat onları böyle bir stres altına, böyle bir başarı stres altına sokmak çok yararlı değil diye düşünüyorum.
Zamanı biraz ilerletelim ve sen şu an bize şu zamana gidecek olursak sınava bir hafta kalaya götürelim seni. Evet. Sınava bir hafta süre kaldı. O anlarda Nasıl bir yol izledin? Yani ders çalışmayı tamamen bıraktın mı? Ya da işte denemelerin sayılarını mı arttırdın? Sosyal aktiviteler bazında bir artışın olmuş muydu? İşte stres farklı yollarla stresimi dağıtayım tarzında, motivasyonumu daha çok arttırırım, sınavı unutayım tarzında hamlelerin olmuş muydu? Öğrencilerimiz bunu çok merak ediyor. Velilerimiz de çok merak ediyor. Bu noktada senin yani geçtiğimiz yıl bu sınavı başarıyla bitirmiş bir öğrenci olarak tecrübelerine sığınaraktan yani sınava bir hafta kala bir aday, bir üniversite adayı ne yapmalı?
Sınava bir hafta kala benim elimde çözülmesi gereken bir 14 tane denemem vardı. Fakat yani bu 14 deneme bir hafta içinde yani imkansız gibi bir şeydi. En fazla 2 tanesini 3 tanesini çözebilirdim. Tabii elimdeki denemeleri arkadaşlarıma dağıttım. Sosyal anlamda benim kapalılaşma sürecim aslında bir ay kala başladı. Hı hı. Bir ay kala yani ders dışında harcadığım en büyük zaman telefonda oynadığım bir oyundu. Onu bir ay önce sildim sınava kadar. Rahat ettim. Ama hı hı. Sosyalleşme anlamında kendimi öyle çok kapatmadım. Normal son bir hafta kala değişen tek şey işte çözmem gereken bir iki denemeyi bitirdim. Kesin çözülmesi gereken. Son 3 gün 4 gün kala sadece elimde notlar varsa bu işte sosyal medyada paylaşılan kısa notlar oluyor. O tarz notlara bakardım. Arkadaşlarımla bunu tartışırdık hı hı. ki bu gerçekten çok yararlı bir şey. Sadece elinizdeki hı hı. notları arkadaşlarınıza paylaşmanız veya onlara soru olarak sormanız hem size hem onlara öğretiyor. Evet, bu evet. Tam bir kazan durumu oldu bizim için.
Evet, iki tarafta kazanıyor.
Tabii ki. Biz 4 arkadaş hep birlikte.
Yani sınavın son haftası, son günleri bu şekilde değerlendirilmedi. Tabii şu an ben bunu sorarken bile heyecanlanıyorum. Aslında öğrencilerimizin birazcık kaniyeti var. Son gece yani sınavın son yani sınavdan önceki son gün yani bugünlerde öğrencilerimizin yani dikkat etmesi gerekenler. Sen nelere dikkat etmiştin? Nelere dikkat etmeyenler kaybetmişti sana göre? Çevrendeki arkadaşlardan, rakiplerinden, senin kendi yılından. Ve bu yılki arkadaşlarımıza tavsiyelerin bu noktada ne olur? Ertesi gün sınava girecek arkadaşlarımız bugününü ve akşamını nasıl geçirmeli?
Sınavdan bir gün önce bence en çok dikkat edilmesi gereken şey, iki şey var daha doğrusu. Yemek ve uyku. Ben son gün gündüzden insanların hani varsa bir alışkanlığı bile gündüzden uyumamasını tavsiye ediyorum. Çünkü bazı insanlar gerçekten stres yapıyor, heyecan yapıyor, gece uykusu kaçıyor. Bu ertesi güne çok ters bir etki yapıyor. O yüzden akşam uygun saatlerinde yine aynı saatlerde yatmaları gerekiyor. Yani uykularını getirecek bir yöntem bulup tabii bu her insanda değişiyor. Kimisinde süt ürünleri vesaire. Bir de yemek. Yani ertesi gün sınavda en azından birinde 135 dakika birinde 180 dakika boyunca kalacağını düşünerek yapacağı tüketimleri ona göre yapması gerekiyor.
Yani şu söyleniyor şu anki tavsiyelerin genelinde çoğunda şu var. Ben de onu tavsiye ediyorum. Mevcut rutin gününüz nasıl geçiyorsa yani bir günün nasıl geçiyorsa nasıl besleniyorsan nasıl uyuyorsan sınav öncesi de hiçbir değişikliğe gitmeden işte belki hani ceviz ye oğlum işte zihnin açılsın tarzında hani tavsiyelerden birazcık hani tavsiyeler hem baskıyı da getirmiş oluyor.
Evet.
Belki de sindirim sistemine olan bir yük de vurmuş oluyorsun. Normal gündelik rutinin neyse onu devam ettin deniyor öğrencilere. Sen buna katılıyor musun?
Ya katılıyorum ona fakat hani ben bu işin uzmanı değilim. Fakat derler ki
sen bu işin birebir uzmanısın. Çünkü bu yoldan bir şekilde başarıyla çıkmış birisin. Ama şöyle bir şey var tabii ki de bu senin şahsi tecrüben. Yani herkesin mizacı yaratılışı aynı değil. Sen sadece bir örnek teşkil edersin adaylarımız için, velilerimiz için. Tabii velilerimiz için doğrular evrensel bence. Adaylarımız için değişir. Çünkü velilere biraz sonra yani soracağım zaten. Yeri gelmişken bence sorayım. Velilerimize kesinlikle ne tavsiye edersin bu süreçte? Senin ailen tabii seni birazcık bu noktada rahatlatmış. Çok fazla üstüne baskı kurmamış ama çevremizde özellikle medyada yansıyan çok sıklıkla karşımıza gelen öğrencilerin şikayetlerinin üzerinde de bir aile baskısı var. Aman oğlum, aman evladım, evet. İşte şunu ye, şunu iç, şu saatte uyu, şu saatte kalk, bak geç kalacaksın, erken gideceksin, inşallah yaparsın gibi. Buradan ailelere nasıl seslenirsin?
Az önce siz de güzel bir noktaya değindiniz. Günlük rutini bozmamak gerekiyor diye. Tabii ki şimdi yarın benim Yani çocuklarım olmuş olsa, şu an yok tabii.
İnşallah Allah nasip ederse.
Yarın çok hayatlarının çok önemli bir noktasını belirleyecek bir sınava giriyor olsalar, tabii ki onlara ekstra bir ilgi göstermek isterim. Ama bu ekstra ilgi onlara stres olarak geri dönüş yapacaktır. Yani demek istediğim, normalin tabii ki bir üstünde bir ilgi gösterilir. Fakat ekstra bir ilgi onlardan gelen beklentiyi artıracağı için bu bir stres olarak geri dönüş yapacaktır ve hani bence iyi bir durum değil diye düşünüyorum.
Hiçbir şey yokmuş gibi mi davranmalı
aileler? Yok, tamamen hiçbir şey yokmuş gibi tabii ki davranamazlar. Bu bir hayatın gerçeği yani. Ama yani işte şunu ye, bunu ye, şunu yeme. Hani az önce bahsettiğim yemek düzeninden kastım da oydu. Bu işin uzmanı değilim ama hani yarın sınavım var, ye oğlum gibisinden bir motivasyon olmaz ki ertesi gün tam tersi olabilir. Yani o yüzden demek istediğim oydu.
İnşallah kazasız belasız öğrencilerimiz uykularını alarak sağlıkları sıhhatli bir şekilde sınavlarına girerler. Sınav günü için, sınav sabahı için neler tavsiye edersin adaylarımıza?
Sınav sabahı için çok erken kalkmanın bir şeyi yok. Erkenden kalkıp sınav önce başlayıp sonra bitirme gibi bir...
Sınav yerini önceden görmüş müydün?
Sınav yerimi sadece dışarıdan binasını görmüştüm yanından arabayla geçerken.
Gitmiştin yani sen.
Yani bir sınav yerimi tabii ki görmeye gittim. Fakat yani dışarıdan binasını gördüm. Nasıl bir ortamda, etrafında ne var ne yok.
Bu da kesinlikle dikkat edilmesi gereken bir şey. Özellikle İstanbul'da ve büyük kentlerde sınava girecek adaylar için.
Trafik durumunun kontrol edilmesi.
Trafik durumu çok kritik ve adres bulma noktasında belki bir sıkıntı yaşanabilir. Bu noktada kesinlikle ailelerin veya adayların sınav yerini daha önceden görmelerinde fayda var.
Yani tabii ki bir şey olmaz mantığıyla 3 dakika 5 dakika geç gitmenin bir şeyi yok burada. Bir toleransı yok. Kesinlikle almıyorlar sınava.
Saat 10'da TYT sınavının ve AYT sınavının giriş saati en geç 10'da. 10.00001'den sonra dahi öğrencilerimiz sınava alınmıyorlar sınav merkezlerine. Burada da bu uyarıyı yapmış olalım, tekrar hatırlatmış olalım. Çünkü çok mağdur olan öğrencilerimiz, ya bu kurala uymayıp bir yılı kayıp olan öğrencilerimiz oldu. Evet, kesinlikle maalesef. Bu kurala uymak zorundayız. Çünkü devamında bir şekilde 2 milyon 500 bin kişinin,
bu kural bizim için var.
Yani. Düzeni sağlamak adına böyle bir kural konmuş. O yüzden lütfen sınav yerlerini adaylarımızın saat 10.00 TYT ve AYT için, YDT için ise 15.30'da sınav yerlerinde olmaları gerekiyor. Sabah kalktın.
Evet, sabah kalktım. Tabii ki işte namazımızı kıldık vesaire. Ondan sonra kahvaltı, düzgün bir kahvaltı yapılması gerekiyor. Kahvaltıda çok su içmek sınavdaki bizim susama düzeyimizi düşürmüyor. Daha çok su tutan yiyecekler, işte salatalıkları, domatesleri, o tarz meyve tarzı yiyecekler destek oluyor ki ben de öyle yaptım. Hani bayağı bir yardımcı olduğunu düşünüyorum bana. Onun haricinde sabah kahvaltıda hiç yani sınavla ilgili bir şey konuşmaya gerek yok. Sadece yani bu sıradan günlük muhabbetler bile yapılabilir yani. O artık sınav sabahı sanki normal okula gidiyormuşuz tarzı bir hava yaratılması gerektiğini düşünüyorum. Tabii. O işte dediğim gibi yine aileye düşen bir iş var burada.
Birinci günün sabahı mı daha senin için zordu? Yani TYT sabahı mı senin için daha böyle stresliydi veya üşengeçlik vardı üstünde, yoksa AYT sabahında mı?
Tabii ki TYT sabahında vardı.
Hatta AYT'de biraz daha rahatlıyor insan
AYT
sanki.
AYT sabahında ekstra bir rahatlık vardı. Evinde kaldığım hocamın çocukları vardı, Fatih hocamın. Onların izlediği çizgi filme dalmış gitmişim, sınava yetişemeyecektim.
AYT sabahında mı?
AYT sabahında. Çünkü TYT'nin stresi daha fazladır. Onun da zaman sıkıntısı vesairesi oluyordu. AYT'de fazla rahatladım. Tabii o çok iyi bir şey değil. Ben onu tavsiye etmiyorum. Yine biraz tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Fakat TYT biraz daha stresli geçiyor. Bu normal bir durum. Bence hani herkes için stresli geçiyor. Böyle düşünmek insanı rahatlatıyor. Ben streslendiğim zaman... Sadece ben streslenmediğimi düşünüyordum ve rahatlatıyordu bu beni. Gerçekten böyle düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum.
Aslında TYT sadece yani temel konuların baz alındığı bir sınav olarak düşünülüyor ama şu an uyarı yapmakta fayda var. Sorularımıza dikkat ederken, sınav anına geçecek olursak eğer 2 milyon 515 bin adayın TYT'ye gireceği açıklandı ÖSYM tarafından. Bu adayların hepsi aynı soru kitapçıyla karşılaşacaklar. Sen onlara bu soru çözümü noktasında kitapçıyı eline aldıktan sonra sınav anında nasıl bir strateji önerirsin?
Sınav anında benim tanıdığım arkadaşlarım vardı. İşte plan yapıyorlardı tabii bir hafta öncesinden. Hı hı. İşte elimdeki kurşun kalemin iki ucunu da açacağım. Biri kırılırsa anında ötekine geçeyim, vakit kaybetmeyeyim falan. Hı hı. Bence bu tarz şeyler size hani 2-3 saniye kaybettirecektir. Ama onun vereceği stres belki yani 5 dakikanıza sebep olacaktır diye
düşündükçe
düşünüyorum.
İnsan biraz... Yani
çünkü düşündükçe hı hı. Kalemin arka ucunun sivri olduğunu görmek önünün kırılabileceğini düşünmeye sebep oluyor ki o bile böyle ters bir etki yaratabilir.
Evet, çok
böyle
şey
böyle şeylere gerek yok yani. Bunları normal denemelerde nasıl yapıyorsak, hı hı. denemede insanın bir alışkanlığı vardır. Atıyorum önce başlar Türkçeyi çözer, sonra matematiği çözer, kimisi sosyali çözer, sonra feni çözer. Böyle bir alışkanlığınız varsa zaten onu bozmayın. Çözemediğiniz soru olursa zaten üstünde durmanın bir katkısı yok size. Hı hı. Belki daha ileride çok rahat çözebileceğiniz bir sorudan çok daha iyi puanlar alabileceksiniz.
Hı hı.
En son kontrolde tabii o sorulara geri dönülebilir.
Geçtiğimiz yıl 2018 YKS'de yani TYT sınavında 511 bin kişi elenmiş. Yani AYT'ye giremez duruma gelmiş.
Evet.
Bu adayların ortak özelliklerinden bir tanesi çok fazla yanlış soru yapmaları. Ben şöyle düşünüyorum. Eğer bir öğrenci yapabildiği kadarını yapıp yani emin olduklarını işaretleyip diğerlerini boş bıraksa aslında TYT sınavını yani 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapacak yeterli puana sahip olabiliyor. O yüzden adaylara buradan şu tavsiyeyi versem, tavsiyede bulunsam bana katılır mısın? Bilmediğiniz soruları işaretlemeyin.
Kesinlikle. Bizde aynı hataya düşen çok insan vardı. Çünkü sınav sistemi değiştiğinde biz düşünüyorduk. Ben de aynı şekilde düşündüm. Sorular aynı gelecek. Fakat sınav sistemi değiştikten sonra yapılan açıklamalarda soru hı-hı. tarzlarının değişeceğini, işte bazı farklı sınavlara daha çok benzeyecek olacağını söylemişlerdi. Aynı düşünceyle YGS, LYS denemelerinde atıp hı-hı. tutturan YKS'de tutturamayabildi. Hı-hı. Bu da onlara bu şekilde dezavantaj olarak geri döndü.
Evet, gerçekten çok kıymetli bilgiler, tecrübeler aktarıyorsun bize Muhammedciğim. Bütün bu konuştuklarımızı özetleyecek olursak.
Tabii özetlemeden önce bir sınav anından da bahsedebiliriz. Çünkü tam soruların çözüleceği zamanda.
Burası kesilir zaten biz şey yapalım. Sen devam et sınav anını anlatmaya. Sınav anında başka neler hissettin, neler uyguladın? Kendi şahsi olarak böyle.
Tabii ki sınav anında zaten az önce dediğim gibi rutinimi bozmadım. Ben Türkçe ile başlardım. İşte sosyal, matematik böyle devam ederdim. Yine rutinimi bozmadım. Aynı denemelerde nasıl devam ediyorsam sınav anında da aynısını yaptım. Burada bir şey var. Sınav salonunda tek girmiyoruz biz bu sınava. 15 kişi değişiyor, hı-hı. 30 kişi. Sizi rahatsız edebilecek şeyler oluyor, durumlar olabiliyor. Ki bende oldu bu. Birinci oturumda Allah'a şükür bir sıkıntı yoktu. Fakat ikinci oturumda arkamda oturan arkadaş rahatsızdı. Sürekli böyle bir inleme tarzı sesler geliyordu.
Öyle mi?
Benim o hani o adamı kafayı takmaktan acilen kurtulmam gerekiyordu.
Evet.
Hani onu ne kadar hızlı yaparsam o kadar iyi olacaktı. Allah'a şükür onu o anda yapabildim ve böyle devam ettim yani.
Tabii bu şey de olabilir. Yani sınıf anında bir ses gelmez ama dışarıdan bir korna sesi gelebilir, bir inşaat sesi gelebilir. Bu noktalarda da öğrencilerimize bir tavsiye niteliğinde oldu söyledi.
Evet yani sonuçta deneme çözerken kimse stüdyo ortamına girip çözmüyordu.
Evet.
Deneme çözdüğünüz aynı ortam sınavda var. Hatta evet. Sınavdaki ortam çok daha böyle izole bir ortam yani. Hissetmiyorsunuz yanınızdaki insanları.
Evet. Birinci sınavı bu şekilde geçtikten sonra o gün akşam ne yaptın? TYT'den çıktın cumartesi günü.
Cumartesi günü TYT'den çıktım. Gittim yemek yedim tabii. Onu acıktığımı hissetmişim. Sonra akşamleyin yine tabii ki ders mers yok. Sadece hı hı. arkadaşlarımız yani benim dediğim gibi bizim 4 kişilik bir grubumuz vardı. Hep hı hı. beraber çalıştığımız. Yani bu sınav tek başına kazanılmıyor. Tek başına çalışarak tabii ki muhakkak başarılı olan hı hı. vardır ama bence paylaşarak çok daha güzel kazanılıyor. Özellikle sosyal bilimler alanları için.
Hı hı.
Sürekli basit küçük bilgiler paylaşımı yapıyorduk.
Hı hı.
Akşamleyin çay içtik, sohbet ettik, oturduk, yattık yani bu normal.
Aynı rutinle AYT'ye,
yine rutini bozmadık.
AYT'ye girmiş olmayı. Yani bu dereceyle yani bu sınavın üstesinden gelen öğrencilerin ortak özelliği midir bilmiyorum. Ben senin gibi birkaç öğrenci arkadaşımla yakın zamanda görüştüm. Hepinizin ortak özelliği benim, ya daha doğrusu gözlemlediğim, rahatlık.
Evet.
Yani rahatlık. Gerçekten bu işin püf noktalarından bir tanesi bence. Bu rahatlığın kaynağı yaratılıştan mı, bu rahatlığın kaynağı yoksa konuya hakimiyetten mi bilmiyorum. Denir ki, sen de duymuşsundur bunu, bir sınava girerken rahat olan kişiler ya her şeyi biliyordur, konuya hakimdir ya da hiçbir şey bilmiyordur. Ortada kalanlar, arafta kalanlar stres yaparlar. Ne diyorsun?
Ben aslında mizaç olarak çok evhamlı bir insanım. Yani bir şeyin gerçekten en iyi seviyede olması için uğraşırım.
Hı hı.
Fakat o evhamı ve rahatlığı bir seviyede tutmak gerekiyor.
Değil mi?
Çok fazla rahatlık
da iyi bir şey, evet, o da iyi bir şey değil.
Çok fazla rahatlık bu sefer gerçekten sizi sınavdan koparıyor. Belki soruyu bile, hı-hı, düşünememenize sebep oluyor.
Hı-hı.
Çok fazla stres zaten soruyu düşündürtmüyor size.
Hı-hı.
O yüzden onu bir seviyede tutmak lazım.
Belli bir seviyede tutmamak lazım.
Tabii ki o rahatlığı belli bir seviyede tutmak lazım.
Hı-hı.
Ki yani normalden, dediğim gibi, yine burada rutini bozmama konusuna geliyoruz. Rutini bozmamak gerektiği için o rahatlığı yakalayamadığımız anda bu sefer bu bize soru kaçırma, belki kelime atlama, hı-hı, okuduğumuz paragraf sorularında çok böyle ayrıntılı bir şeyi atlamamıza sebep olacak. Fazla rahatlık da fazla stres de.
Evet.
O yüzden bunu belli bir seviyede tutmak sınav açısından yararlı.
Evet. Muhammed, sınav sonuçlarını aldıktan sonra,
evet,
ki tercih süreci tabii öğrencilerimiz için çok belirleyici bir süreç olacak. Çok kritik bir süreç onları bekliyor olacak sınavdan sonra. Tabii vaktimiz biraz var ama seni bulmuşken soralım. Çok kısa bir özet geçmek gerekirse nasıl bir tercih politikası izledin?
Tercih politikasını sınavdan çıktıktan sonra açıkçası benim düşünebildiğim şey tercih değildi. Düşünüyordum, acaba adımı mı yanlış kodladım, şunu mu yanlış kodladım diye. Böyle bir şey düşünmeyin diyorum ben arkadaşlarıma. Gerek yok yani, bunlar gerçekten gereksiz, hı hı, endişelermiş. Böyle olan insan sayısı zaten yani yüzdelik dilimlerle bile ifade edilemeyecek kadar küçük. O yüzden böyle şeyleri dert etmeyin. Sınavdan çıktıktan sonra tabii az çok bir başarı beklentisi vardı.
Hı hı.
İşte üniversitelere bakıyordum. Benim kafamda bir üniversite vardı. Sonuç açıklanma süresi bir ay. Bizim için, hı hı, bu sınavın ilk yılı olduğu için bu süreyi bayağı bir uzun tuttular.
Bu yılda 18 Temmuz'da açıklanacak.
Yani bu yıl biraz daha kısa olacak, hı hı, diye düşünüyorum. Aşağı yukarı aynı süre olacak. Bir ay boyunca o bekleyişte tabii ki işte üniversiteleri araştırdım. İbni Haldun Üniversitesi'nden daha önceden haberim vardı. O, hı-hı, zaman çok daha iyi araştırma şeyim oldu, şansım oldu.
Bu arada sevgili dinleyicilerimiz, Muhammed İbni Haldun Üniversitesi İslam İlimler Fakültesi öğrencimiz. Bu yıl hazırlık,
evet, bu yıl,
eğitimini gördün. Yani tercih yaparken öğrencilerimizin televizyon programlarıyla, işte radyo programlarıyla, işte sosyal medya imkanlarıyla veya işte fuarlarla, üniversite tanıtım günleriyle çok ciddi anlamda bir mecrası var. Yani, evet, faydalanabileceği, istifade edebileceği. Sen bu noktada yani bu puanın hakkını verebileceğin bir üniversite seçimini yapmak istiyorsundur muhakkak. Değil mi? Çok kıymetlisin.
Tabii ki.
Hem üniversiteler için hem de kendi adaylar, rakiplerin arasında bir ön plana çıkmış bir pozisyondasın. Bu noktada adaylara tavsiyede bulunacağın noktalar var mı?
Benim adaylara tavsiyem, tabii ki burada bir üniversite iyidir, bir üniversite kötüdür diyebilecek bir durumda değilim. Hani o pozisyonda da değilim. Ama tavsiyem bir üniversitenin verdiği vizyona bakmaları.
Hı hı.
Bir üniversite bana ne katabilir? Ben İbni Haldun Üniversitesi'ni seçerken zaten iyi bir üniversite olduğunu biliyordum, fiziksel anlamda vesaire onların haricinde.
Hı hı.
Bana katabileceği akademik yönden, hı hı, ve okul sonrası destek yönünden bana katabileceği çok şey olduğunu, hı hı, gördüm. Tabii ki tercih yapılırken de bu tarz şeylerin göz önünde bulundurulması gerekiyor.
Hı hı.
Herkesin gönlünde yatan bir aslan vardır derler. Fakat tabii ki bütün alternatifleri gözden geçirmek gerekir.
Puanı almadan önce aslında birazcık aşağı yukarı olması lazım.
Evet.
Değil mi?
Yani birazcık az çok ne, hı-hı, yani ne çözdüğümüzü biliyoruz.
Hı-hı.
Belki iki alan çözen vardır, sayısal eşit ağırlık. Az çok insan hani neye gideceğini belli eder. Tabii ki sonuçlar açıklandıktan sonra da bir 15 gün kadar bir süremiz oluyor.
Hı hı.
Bu süre içinde de tekrar insanın kafasını tekrardan değiştirmesi mümkün.
Evet, evet Muhammed, son olarak çok tatlı sohbetimiz oldu. Teşekkür ederiz.
Ederim, ben teşekkür
Ağzına
ederim.
Sağlık. Son olarak toparlamak gerekirse bir iki maddede, bir iki başlıkta arkadaşlarımıza, aday yani öğrencilerimize, kardeşlerimize bütün konuştuklarımızı nasıl toplayabiliriz?
Bir arkadaşlarımıza bir tavsiye verebilirim. Bir de onların velilerine, vasilerine.
Birer birer verelim tavsiyelerimizi.
Yani diyeceğim şey tabii ki stres. Strese gerek yok. Bu sınava Hı-hı. giren tek kişi siz değilsiniz. Bu sınavın sonucu dünyanın sonu da değil.
Hı-hı.
Bu rahatlıkla bu sınava girmeniz gerçekten sizin adınıza yararlı olacaktır. Ailelere diyeceğim şey ise yani şu ana kadar baskı yaptıysanız da böyle bir hata olduysa da şu andan sonra bir onları öğrencilerimizi, çocuklarımızı, evlatlarımızı rahatlatmamız gerektiğini düşünüyorum ki bu atmosfere en iyi, en uygun şekilde hazır olabilsinler.
Evet, çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, ben de şimdiden sınava girecek kardeşlerimize Allah'tan yardım diliyorum. Haklarında hayırlısı olsun. Unutmayalım, üniversite sınavı hiçbir şeyin sonu değil veya hiçbir şeyin başlangıcı değil. Sadece belli meslek gruplarına girecek kişileri seçme veya kendi kişisel gelişimlerine yönelecek kişileri seçme sınavı olarak görünüyor. Bilinmesi gerekiyor. Şu anda işsizlik rakamlarının en tepesinde üniversite mezunlarının olduğunu, genç işsizliklerde üniversite mezunlarının olduğunu bilinmesinde fayda var. Yani burada bu sınavdan başarısızlıkla çıktığınızda hiçbir şey kaybetmeyeceksiniz. Sadece belli meslek gruplarına seçmek için bu sınav yapılıyor. O yüzden gayet rahat olmanızda fayda var. Şu ana kadar ne yaptıysanız onun mükafatını alacaksınız. Hakkınıza hayırlısı olsun. Tekrardan İbni Haldun Üniversitesi İslam İlimler Fakültesi öğrencisi, 2018 YKS 144.sü Muhammed Said Dağlıoğlu kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.